Ayrım 16, sayfa 134. Aynı oyun mu? 1 Mayıs olayları nedeniyle gözaltına alınanlardan bir kısmı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Intercontinental Oteli ile Sular İdaresi duvarından halka ateş açanlar da var mı acaba? Bilmiyoruz. Hazırlık soruşturması gizli olduğu için olayla ilgili sanıkları ve kanıtları yakında mahkemede göreceğiz, tanıyacağız. Bir haftadır kamuoyunda şu şüphe gittikçe yoğunlaşmaktadır. Milli İstihbarat Örgütü 1 Mayıs olaylarından önce herhangi bir değerlendirme yapmış mıdır? Böyle bir değerlendirme bir rapora bağlanmış mıdır? 5 Haziran seçimlerinden sonra toplanacak parlamentonun ilk işi bu olaya eğilmek olmalıdır. Yakın geçmişte yaşadığımız 12 Mart olayı, Milli İstihbarat Örgütü'nün bazı anarşik olaylara ne ölçüde karıştığını ortaya koymuştur. Bir örnek verelim. 5 Mart 1971 tarihinde ODTÜ öğrencileri jandarma birlikleriyle silahlı çatışmaya girmiş ve bir öğrenci ile bir jandarma eri bu çatışmada hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra birçok kişi tutuklandı. Arananlar arasında Eyüp Temeltaş adlı bir öğrenci de bulunmaktaydı. Eyüp Temeltaş bu çatışmada önemli görevler almıştı. Duruşmalar sırasında dava dosyasından şu belge çıktı. Dev Genç dosyası, 7. klasör, 2. dosyadaki belgeyi birlikte okuyalım. 2. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı ilgili askeri savcılığına. İlgi yazınıza konu, ODTÜ öğrencisi Eyüp Temeltaş teşkilatımızca kendisinden uzun süre istifade edilmiş bir kimsedir. Adı geçenin durumunun açığa vurulması gerek kendisi gerekse teşkilatımız yönünden bir takım sakıncalar tevlit edecektir. Bu bakımdan Eyüp Temeltaş'ın durumunun deşifre edilmeden takibat dışı bırakılması yerinde bir tedbir olacaktır. Bilgilerinize arz ederim. 1 Eylül 1971 Nurettin Ersin, Kor General, MİT Teşkilat Müsteşarı. MİT Müsteşarı Nurettin Ersin'in bu yazısından sonra her türlü devrimci eylem içinde görev almış bulunan Eyüp Temeltaş takibat dışı bırakılmıştır. MİT'in bu yazısı Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı 1971/40-45 evrak, 1971/211 esas, 1971/153 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile Eyüp Temeltaş'ı kovuşturma dışı bırakmıştır. Yani MİT 1 Eylül 1971 günü yazı yazıyor, 2 gün sonra 3 Eylül günü askeri savcılık kararını veriyor. 1 Mayıs günü Taksim alanında bu tür kuşku bulutları dolaşmıştır. Eğer şu örnekte görüldüğü gibi bir takım kişiler yine takibat dışı kalıyorsa hiç unutulmasın, bu belge gibi saklanan bütün belgeler de bir gün gün ışığına çıkarılır. Eski dosyalardan çekip aldığımız bu belgeyi İstanbul Savcılığına saygıyla sunarız. Parantez içinde Cumhuriyet 9 Mayıs 1977. Yaşanmadı mı? Seçimlere bir ay kala yaşadığımız şu kargaşa ortamı ister istemez 10 yıl önce Yunanistan'da yaşanan siyasal koşulları anımsatmaktadır. 21 Nisan 1967 günü Atina sokaklarını işgal eden silahlı kuvvetler yönetime el koymuştu. İhtilalin lideri CIA ile Yunan Gizli Haber Alma Örgütü (parantez içinde KYP) arasında irtibat subaylığı yapan Albay Papadopoulos'tu. İhtilal bir komünist ayaklanmaya karşı NATO kurmaylarınca hazırlanan Prometheus planına göre yapılmış ve başarılmıştı. 1967 öncesinde Yunanistan'da sağcı partilerin en çok çaba harcadıkları konulardan biri, milliyetçi partileri bir araya getirecek ve solcu partilere iktidar yolunu kapayacak olan bir seçim sistemiydi. İsmet İnönü'nün liderliğindeki CHP'yi anımsatan Merkez Birliği Partisi bu öneriye karşı çıktı. Merkez Birliği Partisi'nde lider George Papandreou'nun oğlu Andreas Papandreou, 5-10 yıl önce CHP içinde ortanın solu bayrağını açan Bülent Ecevit gibi demokratik sol doğrultuda halkı örgütlemeye, kitleleri etkilemeye başlamıştı. Yunanistan'daki albaylar darbesi halkın oyu ile iktidara gelme olasılığı en yüksek olan Merkez Birliği Partisi'ne karşı yapılmıştı. Bu olayları yakından izleyen Bülent Ecevit, 12 Mart muhtırasından sonra Türkiye'de olup bitenler için bu Yunan ihtilalinden de ince bir oyundur demişti. Ecevit o günlerde işte bu kuşkuya dikkat çekmek istemişti. 1967 darbesinden önce Merkez Birliği Partisi'nden 49 milletvekili ayrılmış ve partilerine ihanet etmişlerdi. Aynı günlerde Yunan kamuoyu iki siyasal dava ile ilgilenmekteydi. Davalardan biri solcu milletvekili Lambrakis'in öldürülmesi olayıydı. Bu olayla ilgili olarak bir jandarma generali ile bazı güvenlik görevlileri tutuklanmıştı. Bir başka dava da silahlı kuvvetler içindeki solcu subaylarla ilgiliydi. Aspida davası olarak bilinen bu davada bazı subayların Başbakan George Papandreou'nun oğlu Andreas Papandreou'nun liderliğinde bir ihtilalin hazırlıkları içinde oldukları ileri sürülmüş ve bu subaylar tutuklanmıştı. Bu iki dava kamuoyunu alt üst ederken Türkiye'deki Ülke Ocakları adlı örgüte şaşılacak derecede benzeyen Milliyetçi Güvenlik Gücü büyük kentlerin sokaklarında şiddet eylemlerine başvurmaktaydı. 1967 Nisan'ına gelindiğinde ülkedeki bütün güçler kesin bir hesaplaşmaya doğru sürükleniyorlardı. Yunanistan'daki Alpay Papadopoulos liderliğindeki darbenin CIA tarafından gerçekleştirildiği sonradan inanılır kanıtlarla ortaya kondu. Albaylar Cuntası 1974 Temmuz'unda Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bir İskambil destesi gibi yıkılıp gitti. Albaylar teker teker ülkelerini işgal etmelerinin hesabını verdiler. Şimdi her biri cezaevi duvarları arasındadır. CIA her ülkede değişmez bir taktik izler. Sağı birleştirmek ve solun kendi arasında bir birlik yaratmasını engellemek. Solun 10 yıl önce Yunanistan'da olduğu gibi seçim yoluyla iktidara geleceği anlaşılırsa buna engel olmak. Eğer sol bütün önlemlere karşın Allende'nin Şili'sinde olduğu gibi iktidara gelmişse bu iktidarı bir ihtilal ile devirmek. Yunanistan'da ve Şili'de oynanan oyunlar gözler önündeyken 3-5 lafın belini bükerek bu olasılığı yok saymak, Atatürk'ün deyişiyle gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olmaktır. Parantez içinde Cumhuriyet 12 Mayıs 1977. Gündem. Yaşadığımız bu kargaşa ortamından nasıl kurtulacağız? Hemen hemen bütün yurttaşlarımız bu sorunun yanıtını düşünmektedirler. Bu sorunun en kestirme yanıtını şu biçimde verebiliriz. Bu iktidardan kurtularak. Nasıl kurtulacağız? Bunun yanıtı da çok açıktır. 5 Haziran günü sandık başına giderek, ondan önce de seçim sandıklarına giden yolu açık tutarak, her türlü engeli aşarak oyunlara gelmeyerek. Çok söylendi, çok yazıldı, üstelik acı deneyler de yaşandı. Bir takım güçler bir kargaşa ortamıyla iktidar boşluğu yaratıp seçim sandıklarına şimdiden ipotek koymaya çalışıyorlar. Bunu görmemek için kör ve sağır olmak gerekir. Bu ortamda ilerici güçlere çok büyük görevler düşüyor. Solun amaç ve yöntem bakımından kendi arasında çeşitli görüşlere ayrılması doğaldır. Bu düşünce ayrılıklarının çeşitli ideolojik doğrultularda savaşım vermeleri de bir o kadar doğaldır. Ama doğal olmayan, olmaması gereken bazı yapay oluşumlara da rastlamıyor muyuz? Hiç şüphesiz rastlıyoruz. Bal vermeyen arılar gibi bir kovanda birbirlerini sokan arılar örneği verimsiz ve yararsız bir çatışmaya girmiş, sol fraksiyonlar kime yararlı olurlar? Proletaryaya mı? Kır emekçilerine mi, yoksul köylülere mi, yoksa lümpen proletaryaya mı, kime? Türkiye'nin geleceği solun derlenip toparlanmasına ve böylece sağlıklı yöntemleri emekçi kitlelere benimsetmesine bağlıdır. Bunun başkaca yolu da kalmamıştır. Sol Türkiye'nin geleceği ve umududur. Bu umudu ve geleceği bozuk para gibi harcamak kimin işine gelmektedir? Öyle görünüyor ki terminoloji şehveti içinde birbirlerini suçlamakla zaman öldüren bazı fraksiyonlar cephe iktidarına karşı savaşmak yerine içe dönük bir kavgayı yeğlemektedirler. Özür dileriz ama bu biraz kavganın kolay yanıdır. İlk aşamada savaşılması gereken güç iktidardadır. Sağımızda, solumuzda değildir. Bu kolay kavga yolu hem solu yıpratmakta hem de sağın işini kolaylaştırmaktadır. Kendi fraksiyonları dışındaki bütün sol kesimleri savcılara göz kırpacak biçimde suçlayan sol McCarthyistlere ne demeli ya? Günün birinde yazılan yazılar bir savcının elinde suç kanıtları olarak kullanılırsa o zaman bu sol fraksiyon sözcüleri birer muhbir durumuna düşmeyecekler midir? Dışa dönük kavga vermeyen solcunun içe dönük bir kavga vermeye hakkı da olamaz. Dünyanın her yerinde görüldü. Her ilerici hareket sağdan gelen sızmalarla yozlaştırılmak, saptırılmak istendi. Devrimci, teori ve pratik bunun zengin örnekleriyle oluştu ve gelişti. Bunları yok sayıp sol kesimler içindeki kavgalara ağırlık vermek, bir bakıma oyuna gelmek değil de nedir acaba? 5 Haziran gününe kadar solun her kesimine büyük görevler düşüyor. Seçim sandığına giden yolu açık tutmak ve bu iktidarı yurttaş oyu ile devirmek. Gerisini 5 Haziran'dan sonra düşünürüz. Parantez içinde Cumhuriyet 14 Mayıs 1977. Gözden kaçmasın. 1 Mayıs olayı ile ilgili şüpheler giderek yoğunlaşıyor. Şüphelerin düğümlendiği konu Intercontinental Oteli ile Sular İdaresi duvarından halka ateş açanların yakalanıp yakalanmadıklarıdır. Ceza yargılaması hukukunda hazırlık soruşturması gizli olduğu için bu konuda herhangi bir yetkili açıklama yapmamaktadır. Görgü tanıkları Intercontinental Oteli ile Sular İdaresi duvarından kalabalığa yaylım ateşi açıldığını söylemektedirler. İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan ile CHP İstanbul İl Başkanı Aytekin Kotil bu yolda açıklamalar yapmışlardır. Intercontinental Oteli'nin güvenlik amiri İstanbul Eski Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akzambak'tır. 1 Mayıs günü olay saatlerinde otele girip çıkanlar kimlerdir? Bunu en iyi bilecek olan sorumlu Akzambak'tır. Acaba İstanbul Savcılığı Mehmet Akzambak'ın ifadesine başvurmuş mudur? Akzambak'a çeşitli sorular yöneltilebilir. Sözün gelişi olay günü otelin 5. katında kimler kalmıştır? Ne bileyim ben, örneğin 510 ve 511 numaralı odada kalanlar kimlerdi? Belki 1 Mayıs günü bu odalarda kimse kalmamıştır. Öyleyse olay sırasında bu odalarda bulunanlar kimlerdi acaba? Bu odalara olay günü kimsenin girmediği, 5. kata kimsenin çıkmadığı kolaylıkla söylenebilir mi? Peki ya 5. katın oda pencerelerinde kurşun izleri varsa? Var demiyorum, belki vardır diye düşünüyorum. Bu pencere camlarının Türkiye'den satın alma olanağı yoktur. Belki kurşun izi bulunan camların yerine yenisinin alınması için Avrupa'ya siparişte bulunulmuştur. Sonra şunu da düşünüyorum. Olaydan bir gün sonra kimliği bilinmeyen kişiler otele bomba attılar. Bazı camlar kırıldı. Hangi camlar kırılmıştı acaba? Güvenlik kuvvetleri bu tür olaylarda önlem almak için girişimlerde bulunur. Bu güvenlik kuvvetlerinin görevidir. Bazı güvenlik elemanları, eski meslektaşları Mehmet Akzambak'tan izin alıp otelin belli odalarına yerleşmiş olmasınlar. Belki öyledir. Olay anında herkes can derdine düşmüştü. Fakat şimdi yavaş yavaş geriye doğru dönerek düşünelim. Olaydan yarım saat sonra otelden kimler telefon görüşmeleri yaptılar? Kimler nerelere telefon ettiler? Şehirler arası kaç görüşme yapıldı? Kimler uluslararası telefon görüşmeleri yaptılar? Belki hiç önemi yok bunların ama araştırılırsa yararlı olur diye düşünüyorum. Böyle büyük otellerde sık sık uluslararası toplantılar düzenlenir. Bu arada böyle toplantılar düzenlenmiş midir? Olay günü kaç yabancı uyruklu kişi otelde kalmaktaydı? Bunlar saptanmış mıdır? Ve bir küçük soru daha. Otelin önünde beyaz Renault arabadan ateş açanın adı Alaaddin miydi? Kimdi bu Alaaddin? Parantez içinde Cumhuriyet 15 Mayıs 1977. Dün ve yarın. Türk ekonomisinin iflas ettiği şu günlerde televizyon ekranlarında Biz Üç Kıtadayken adlı program dizileriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün dünyaya nasıl efendilik ettiği anlatılıyor. Aynı günlerde devletin resmi ajansının genel müdürü, ülkemizi bu iflasın uçurumuna sürükleyen başbakanın ABD devlet başkanının masasına yumruk vurduğunu bildiriyor. Böyle bir ülkenin başbakanı dünyanın en büyük devletlerinden birinin başkanının masasına yumruk mu indirir, el mi açar o hiç belli olmaz. Anlaşılan geleceğimiz ne kadar kararırsa geçmişe dönüp kahramanlık türküleri söyleyeceğiz. Halkımız da böyle ninnilerle uyutulacak. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Evet öyleydik ama şimdi ne haldeyiz? Bakınız büyükelçilerimize aylık bile veremiyoruz. Viyana kapılarına kadar dayanan ecdadımız. Doğru, Viyana kapılarına kadar dayandık. Peki bugün ne durumdayız? ABD silah vermezse parmağımızı bile oynatamayacağız. Milliyetçilik egemen sınıflar elinde bu renklere bürünmüştür. Geçmişe dönüp atalarımızla övüneceğiz. İçeriye dönüp yurttaşlarımızı öldüreceğiz. Bu arada vergi iadesi, teşvik belgesi, benzin bayi, milletvekili pazarı gibi alışverişlerle uğraşacağız. Bunun adı da milliyetçilik olacak. Milliyetçiler, birleşiniz. Nerede birleşsinler? Vergi iadesi kuyruklarında, teşvik belgesi kapılarında, usulsüz kredi veznelerinde, benzin bayilerinde, parada, pulda. Ulusal gelir, sosyal adalet ilkeleri uyarınca dağılsın mı? Olmaz efendim, bu komünistliktir. Yeraltı kaynaklarımız devlet tekeline geçsin mi? Hayır efendim, yabancılarda kalsın. Petrollerimiz, madenlerimiz millileştirilsin mi? Olur mu efendim? Milliyetçilikle bağdaşır mı? Sömürge milliyetçiliğinin bayrağı altında yoksul ailelerden devşirilmiş, kandırılmış halk çocukları bu serüvenin fedaileri olarak seçilmiş ve bunlara kanlı görevler verilmiştir. Seçimlere birkaç hafta kala bu milliyetçilik anlayışının yeni oyunlarıyla karşılaşabiliriz. Bu oyunun en duyarlı halkası Kıbrıs'tır. Seçimlerden önce bir yapay gerginlik yaratıp bundan yararlanmak isteyebilirler. Carter'in masasını dövdüğü söylenen hayali yumruk 5 Haziran seçimlerinden sonra gerçek görüntüsü ile ağırlığı ile seçim sandıklarını dövecektir. Eğer kendi başını dövmekten yorulmazsa. Parantez içinde Cumhuriyet 16 Mayıs 1977. Zavallı Karataş. Kararname hazırlanıyor, hazırlandı, istifa ediyor, etti derken Ankara Savcılığı TRT Genel Müdürlüğü koltuğunu işgal eden Şaban Karataş hakkında ceza davası açıverdi. Düzenlenen iddianameye göre Karataş, hükümet memuriyetinin ve ünvan ve şerefinin gaspı suçuyla yargılanacaktır. Biz bu Karataş'a söyledik, yapma etme, şu adamlara güvenme, sonra mahalle çocuğu gibi sokakta kalırsın dedik. Dedik ama bizi dinlemedi, şimdi çıra gibi yanıyor. Karataş iddianameye göre Türk Ceza Yasası'nın 252. maddesi uyarınca yargılanacak. Vah zavallı vah. 2 yıla kadar hapsedilecek. Memur olma hakkı elinden alınacak. Kısacası sürüm sürüm sürünecek. Ama biz söyledik. Yapma etme dedik, bizi dinlemedi. Danıştay kararını çoktan vermiş. Diyor ki Karataş genel müdür olamaz. Ya Yargıtay ne diyor? Yargıtay da Karataş'ın devlet memuru olmadığına karar veriyor. Yani kısacası Karataş, Danıştay ve Yargıtay'ın arasına sıkışmış kalmış. Bir adım atsa karşısına Yargıtay çıkıyor, geriye dönse bu kez karşısında kapı gibi Danıştay görüyor. Dava cephe partilerinin azgın günlerinde açılsaydı yine de iyiydi. Tam cephe iktidarının seçim sandıklarına kıstırıldığı günlerde Karataş mahkeme önüne çıkıyor. Kim koruyacak şimdi Karataş'ı? Demirel desen olmaz. Süleyman Bey 5 Haziran'dan sonra Yüce Divan'da yapacağı savunmayı hazırlayacak. Türkeş desen ondan da hiç hayır yok. 1-2 ay sonra Türkeş de kendi derdine düşecek. Feyzeoğlu desen 5 Haziran'dan sonra Feyzeoğlu siyasal hayatta ancak mikroskopla aranacak. Vah Karataş vah. En iyisi Karataş'ın kendisini yine kendi başına savunması. Bizlerin bu konuda biraz deneylerimiz vardır. İzninizle Karataş'a biraz hukuksal yardım yapalım. Karataş için bir tek kuruluş çaresi var, o da şu. Suç, anayasayı ihlal suçudur. Karataş bu suçun ferri faili sayılır. Gerçek suçlular, yani anayasayı ihlal suçunun asli faili, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığındaki bakanlar kuruludur. Karataş, ben buraya hükümet kararnamesiyle geldim derse, o zaman hükümetin sorumlu olduğunu açıklamış olacaktır. Bence en tutarlı yol budur. Karataş suçu hükümete yüklemelidir. Çünkü başka çaresi yoktur. Karataş Demirel ile birlikte yargılanırsa belki bu arada paçayı kurtarır. Yoksa hali dumandır. Düşünün, önce saçları kesilecek, ellerine kelepçe takılacak, tecrit hücresine yatırılacak, sonra koğuş temizleyecek. Aman canım, 2 yıl ne ki, bir sağ yanına yatarsın, bir sol yanına geçer biter. Ne demişler? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Öyle ama yine de yazık oldu adama. Biz söylemiştik, yapma etme demiştik. Fakat bir türlü sözümüzü dinletememiştik. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Sen bir tavukçuluk profesörüsün, ne karışırsın boyundan büyük işlere. Parantez içinde Cumhuriyet 19 Mayıs 1977. Kasket, kalpak vesaire. AP uğraştı didindi, en sonunda seçimi kazanacak propaganda konusunu buldu. Kasket. CHP Genel Başkanı Ecevit'in resim çektirmek için giydiği kasket aracılığı ile nasıl komünist olunacağı AP'nin ileri zekalı yöneticilerince ortaya kondu. Ecevit kasket giymiş, Lenin de kasket giyiyordu, Nazım Hikmet'in de kasketi vardı. Öyleyse Ecevit komünisttir. AP yayımladığı seçim broşüründe Ecevit, Lenin ve Nazım Hikmet'in kasketli fotoğraflarını yan yana koyarak komünizm propagandasının varlığını saptamıştır. Bir başka broşürde de Castro ve Ecevit'in beyaz güvercinli fotoğrafları yan yana basılarak güvercin yoluyla komünizm propagandası ortaya konmaktadır. Az gelişmiş ülkemizde bu derece zekaların bulunması gerçekten sevindiricidir. NATO'ya ve CENTO'ya bu kafayla başvurduğumuz gibi ortak pazara da bu zeka ve kültür birikimi ile girmekteyiz. Bir zamanlar Kalpakkiye'nin komünist olduğu yolunda varsayımlar türemişti. Bu mantıkla neredeyse Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndaki kalpaklı fotoğrafları bile yasaklanacaktı. Sıkı yönetim mahkemelerinde Atatürk'ün Lenin'e benzeyen fotoğraf gerekçesiyle yeni suç türleri de bulunmuştu, unuttunuz mu? Neyse Sayın Cumhurbaşkanımız son olarak çıktığı Finlandiya gezisinde kalpak giyerek açıkça kalpak giymekle komünizm arasında en küçük bir ilişki bile bulunmadığını kanıtladı. Böylece kalpak çok partili yaşamımızda yasallık kazandı. Kasket genellikle yoksul halk kesimlerince kullanılmaktadır. İşçinin, köylünün fötr giyecek hali yok ki. Gerçi bazı duvarcı ustaları ve adliye önündeki istihdacılar kasket yerine kumaştan ya da hasırdan şapka giyerlerse de bu tutumun hiçbir ideolojik yanı yoktur. Şapka deyince akla Süleyman Bey'in şapkası gelmektedir. Süleyman Bey'in şapkası çok ünlüdür. Süleyman Bey'in şapkası ile siyasal tutumu arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Süleyman Bey son günlerde şapkasını alıp savaşmakta, ortalık durulunca eline şapkasını alıp ihale kazanmış müteahhit gibi televizyon ekranlarına sıçramaktadır. Hüner şapkadadır. Süleyman Bey çoban sülü olarak anıldığı günlerde şapka yerine kasketle dolaşmış, sonra da ailece kıyafet inkılabı yaparak kasketi fırlatıp başlarına şapka geçirmişlerdir. Demirel ailesinin köyden şehire inmesi sosyolojide kentleşme olgusu olarak adlandırılmaktadır. Her kasket giyen komünisttir. Demirel iş bu nedenle kasket giymemektedir. Kasketli Ecevit komünisttir. Şapkalı Demirel milliyetçidir. Beyaz güvercinli Ecevit anarşist, kravatlı Demirel mukaddesatçıdır. Kasket giyenler bir sosyal sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerindeki tahakkümünü kuranlar, şapka giyenler bu tahakküme karşı vergi iadesi, teşvik belgesi, banka kredisi alanlardır. Ecevit kasketlidir. Nazım Hikmet kasketlidir. Lenin kasketlidir. Kasket giyen komünisttir. Lenin komünist olmasa kasket giyer miydi? Nazım Hikmet komünist olmasa kasket kullanır mıydı? Her kasket giyen komünisttir. Ecevit de komünisttir. AP Ecevit'in komünistliğini işte böyle kanıtlamaktadır. Hemen tarih düşelim. Yıl 1977. 20. yüzyılın 3. çeyreğini aşmışız. Uzay çağındayız. Bakın adamlar Ecevit'e komünistlik bulaştırmak için bu yüzyılda ne gülünçlüklere katlanıyorlar. Parantez içinde Cumhuriyet 22 Mayıs 1977. Ayrım sonu sayfa 145.